Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 77.
Anna'ya ciddi ciddi baktı ama Anna, Vronski'nin anlayamadığı, meydan okuyan, alaycı mı umutsuz mu olduğu anlaşılmayan bir bakışla baktı. Anna yemekte çok canlı, çok neşeliydi ve hem Yashvin'le hem de Tuşkeviç'le cilveleşiyor gibiydi. Yemekten kalktıklarında Tuşkeviç bir loca aramaya gitti. Yashvin de sigara içmek için Vronski ile aşağı indi. Bir süre sonra Vronski yukarı çıktı. Anna açık renk iplekten Paris'te diktirdiği yakası açık tuvaletini giymişti. Yüzünü çevreleyen değerli danteller parlak güzelliğini ortaya çıkarıyordu iyice. Vronski Anna'ya bakmamaya çalışarak, "Gerçekten de tiyatroya gidiyor musunuz?" Anna Vronski yüzüne bakmadığı için yeniden gücenmişti. "Neden bana böyle korkunç bir tavırla bunu soruyorsunuz?" dedi. "Neden gitmeyecekmişim? Anlamıyorum." Vronski kaşlarını çatarak, "Elbette hiçbir neden yok." dedi. Anna onun yanıtındaki alayı anlamak istemeden, "Ben de böyle diyorum ya," dedi. Uzun, güzel kokulu eldivenini sakin sakin eline geçirdi. Vronski eskiden kocasının Anna'ya dediği gibi, "Anna, Tanrı aşkına neyiniz var?" dedi. "Benden ne istediğinizi anlamıyorum. Bugün tiyatroya gidemeyeceğinizi çok iyi biliyorsunuz." "Neden? Yalnız gitmiyorum ki. Prenses Varvara giyinmeye gitti. Benimle geliyor o da." Vronski şaşkın ve umutsuzca omuzlarını kaldırdı. "Bilmiyor musunuz?" diye söze başladı. Anna bağırırcasına, "Hiçbir şey bilmek istemiyorum," dedi. "İstemiyorum. Yaptıklarımdan hiç pişman değilim. Hayır, hayır, hayır. Yeniden başlamak gerekseydi yine aynı şeyi yapardım. Sizin ve benim için önemli olan bir tek şey var. O da birbirimizi sevdiğimizi bilmemiz. Gerisi önemli değil. Burada neden birbirimizden ayrı yaşıyor ve görüşmüyoruz? Tiyatroya neden gidemezmişim?" Gözlerinde Vronski'nin anlayamadığı garip bir pırıltıyla ona bakıp Rusça olarak sürdürdü. "Seni seviyorum. Sen de bana karşı değişmedinse sorun yok demektir bence. Neden bana bakmıyorsun?" Vronski ona baktı. Yüzünün ve ona çok yakışan tuvaletinin güzelliğini gördü. Ama şu anda bu güzellik ve bu kibarlık onu sinirlendiriyordu. Yalvaran bir sesle ama soğuk soğuk bakarak yine Fransızca olarak, "Duygularım değişemez. Bunu biliyorsunuz," dedi. "Ama yalvarırım oraya gitmeyin." Anna onun sözlerini duymadı. Yalnız bakışını gördü. Sinirli sinirli yanıt verdi. "Ben de sizden neden gitmemem gerektiğini açıklamanızı rica ediyorum. Çünkü belki size..." Şaşırıverdi. Bocaladı Vronski. "Anlamıyorum. Tuşkeviç tehlikeli biri değil. Prenses Varya ise ötekilerden kötü sayılmaz. Ha, işte geldi." Durumunu anlamak istemeyen Anna'nın inatçılığı yüzünden Vronski ilk kez öfkeye yakın bir kırgınlık duydu. Kırgınlığının nedenini açıklayamadığı için de daha çok sinirlendi. Aslında içten davranmak isteseydi ona şöyle demesi gerekirdi. "Böyle bir tuvaletle, prenses gibi herkesin tanıdığı biriyle tiyatroda görünmen, yalnızca düşmüş bir kadın olduğunu kabul etmen demek değil, aynı zamanda da sosyeteye meydan okuman, yani yeniden sosyeteye dönmekten sonsuza dek vazgeçmen demektir." Bunu ona söylemiyordu. "Bunu nasıl anlamaz, ona neler oluyor böyle?" diye düşünüyordu Vronski. Anna'ya olan saygısı azalırken güzelliğine ilgisi artıyordu. Kaşları çatık olarak dairesine döndü ve Yashvin'in yanına oturdu. Uzun bacaklarını bir iskemleye uzatan Yashvin, konyak ve sert suyu karışımını içiyordu. Vronski de aynı şeyi ısmarladı. "Lankovski'nin atı Moguchi'den söz ediyordun. Güzel bir hayvan, satın almanı öneririm," diye başladı Yashvin. Arkadaşın asık yüzüne şöyle bir baktı. "Sağrısı biraz düşük ama bacakları ve başı harika. Bundan iyisi can sağlığı." "Bu yüzden onu almayı düşünüyorum ya," diye yanıt verdi Vronski. Ama hala aklından çıkmamış olsa bile atlar hakkında bu konuşma onu ilgilendiriyordu. Koridordan gelen seslere elinde olmadan kulak veriyor, şöminenin üzerindeki saate bakıyordu. "Anna Arkadyevna tiyatroya gittiklerini bildirmemi söylediler," diye haber verdi bir uşak. Yashvin maden suyuna bir küçük kadeh daha konyak koyarak içti ve üniformasını ilikleyerek ayağa kalktı. Uzun bıyıklarının altından yarım yamalak gülümseyerek, "Pekala, gidiyor muyuz?" dedi. Bu gülümsemeyle Vronski'nin somurtkanlığının nedenini anladığını ve buna pek önem vermediğini gösteriyordu. Vronski yüzünü asarak, "Ben gitmiyorum," diye yanıt verdi. Ben gitmek zorundayım, söz verdim. Hoşça kal. Eğer gelirsen ön sıralardaki Krasinki'nin koltuğunu alabilirsin. Hayır, işim var. Yashvin otelden ayrılırken, insanın karısıyla başı dertlidir ama metresiyle işleri daha da kötüdür diye düşündü. Vronski yalnız kalınca kalktı ve bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Bugün 4. abonman gecesi. Yegor'la karısı da oradadır. Annenle birliktedirler elbette. Yani bütün Petersburg oradadır. Şu anda o içeri giriyor, kürkünü çıkarıyor ve ışığa doğru ilerliyordur. Tushkevich, Yashvin, Prenses Varya. Öyle mi? Ya ben? Korkuyor muyum yoksa? Yoksa onu koruma hakkını Tushkevich'e mi verdim? Ne olursa olsun çok saçma bu. Saçma. Ah, neden beni bu duruma düşürüyor? Dedi elini sallayarak. Bu hareket üzerinde maden suyu ve konyak sürahisi tepsisi bulunan sehpayı yere devirdi. Genç adam öfkeyle sehpayı tekmeledi ve her şeyi yere devirdi. Zili çaldı, içeri giren uşağa. Eğer hizmetinde kalmak istiyorsan görevini unutma dedi. Bir daha olmasın bu. Topla şunları. Kendini suçsuz hisseden uşak kendini savunmak istedi ama efendisine bir göz atınca susmasının daha iyi olacağını anladı. Halının üstüne diz çöktü, bardak ve sürahi parçalarını toplamaya başladı. Senin işin değil bu. Bir garson çağır ve giysimi hazırla. Vronski tiyatroya vardığında saat 9:30'du. Oyunun en heyecanlı yeriydi. Yaşlı hademe Vronski'nin kürkünü çıkardı. Onu tanıyınca "Excellans" diye seslendi. Vestiyer için numara alması gerekmediğini, yalnızca "Fyodor" diye seslenmesinin yeterli olacağını söyledi. Aydınlık koridorda hademeden ve ellerinde kürklerle kapıları dinleyen iki uşaktan başka kimse yoktu. Yarı aralık kapıdan orkestranın eşiğinde bir müzik parçasını belirgin bir şekilde seslendiren bir kadın sesi duyuluyordu. Kapı açıldı. Başka bir hademe dışarı çıktı. Bitmekte olan bir müzik parçası Vronski'nin kulağına çarptı. Kapı yeniden kapanınca parçanın sonunu duyamadı. Ama bölmelerin arasından dışarıya sızan gürültülü alkışlardan parçanın sona erdiğini anladı. Bir gazlı avize ve tunç aptiklerle pırıl pırıl aydınlatılan salona girdiği zaman bravo sesleri sürüyordu hala. Sahnede çıplak omuzları pırlantalarla kaplı şarkıcı kadın selamlıyor, elinden tutan tenorun yardımıyla rampın üstünden sahneye uçan sayısız çiçek demetlerini toplamak için yerlere eğiliyordu. Sonra uzun kollarını rampın üzerinden uzatarak kendisine bir mücevher kutusu vermeye çalışan saçları pudralı bir beye yaklaştı. Localarda ve ön sıralarda oturanlar kımıldanıyor, bağırıyor, alkışlıyordu. Orkestra şefi oturduğu yerden armağanının iletilmesine yardım etti. Sonra beyaz kravatını düzeltti. Vronski ön sıraların ortasına dek yürüdü. Bu tanıdık çevreye, sahneye, tıklım tıklım seyirciye, bu garip topluluğun gürültüsüne her zamankinden daha ilgisiz bir halde durup baktı. Localarda aynı kadınlar, arkalarında aynı subaylarla her zamanki hanımlar, parlak tuvaletleriyle aynı kadınlar, aynı üniformalar, aynı kara fraklar, üst katlarda yine aynı pis kalabalık. Bütün bu kalabalık salonda, localarda, ön sıralarda yalnızca 40 kadar gerçek kadın ve gerçek erkek sosyeteyi oluşturmaktaydı. Vronski'nin ilgisi bu güzel olaya çevrildi. Perde az önce sona ermişti. Bu yüzden Vronski ağabeyinin odasına girmeden koltukların ön sıralarına doğru ilerledi. Onu uzaktan görüp seslenmiş olan Serpuhovski'nin yanındaki rampta durdu. Vronski Anna'yı henüz görmemişti ve aramıyordu da. Ama herkesin bakışlarının yöneldiği doğrultudan onun nerede olduğunu kolayca anladı. O yana bakmadan çevresine çabucak bir göz attı. Kendisini en kötü bir duruma hazırlamıştı ve gözleriyle Alexey Aleksandrovich'i arıyordu. Bereket versin Karenin o gece tiyatroda yoktu. Askerlikle pek ilgili görünmüyorsun dedi Serpuhovski. Bir diplomata, bir sanatçıya benziyorsun daha çok. Vronski gülümseyip opera dürbününü yavaş yavaş çıkararak evet eve döner dönmez sırtıma fırağımı geçirdim diye yanıt verdi. Bu bakımdan sana imreniyorum. Rusya'ya döndüğümde bunları takınca kordonlarını elinde yuvarladı. Özgürlüğüme yanıyorum dedi. Serpuhovski uzun zamandır Vronski'yi askerlik mesleğine döndürmekten vazgeçmişti ama onu hala seviyordu. O gece özellikle iyi davranıyordu ona. Birinci perdeyi kaçırdığıma yazık oldu dedi. Vronski bir kulağıyla onu dinlerken locaları incelemek üzere dürbünlü balkon localarına çevirdi. Birden türbanlı bir hanımla dazlak bir beyin yanında Anna'nın dantellerle çevrili gururlu ve çok güzel yüzünü gördü. 20 adım ötede alt kattaki 5. locada oturuyordu. Locanın önünde oturuyor, hafifçe yana dönerek Yashvin'le konuşuyordu. Başı, güzel ve geniş omuzları, gözlerinin ve bütün yüzünün o sürekli meydan okuyan ışıltısı, bütün bunlar Vronski'ye Anna'nın Moskova'daki baloda ilk gördüğü zamanki halini anımsattı. Ama güzelliğinin onda uyandırdığı duygular bambaşkaydı. Şu anda bu duygularında gizemli bir yanı yoktu. Bu yüzden bu güzelliği daha canlı hissederken gururu inciniyordu. Anna ondan yana bakmıyordu ama Vronski onun kendisini gördüğünü anladı. Dürbününü bir daha o yana çevirince Prenses Varya'nın kendini zorlayarak gülmekten yüzü kıpkırmızı sık sık yandaki locaya baktığını gördü. Anna kapalı yelpazesiyle locanın kırmızı kenarına vurarak uzaklara bakıyordu. Yanında olanları görmek istemediği açıkça belliydi. Yashvin'in yüzünde de oyunda yitirdiği zamanki anlam vardı. Kaşları çatılmıştı. Yandaki locaya bakarak bıyığının sol yanını gittikçe daha çok kemiriyordu. Soldaki bu locada Vronski'nin tanıdığı ve Anna'nın da daha önce görüşmüş olduğu Kartasovlar oturuyordu. Ufak tefek zayıf bir kadın olan Bayan Kartasov locanın dibinde sırtı Anna'ya dönük duruyor, kocasının uzattığı bir balo pelerinini giyiyordu. Yüzü solgun ve öfkeliydi. Heyecanla konuşuyor gibiydi. İri yarı, dazlak olan Bay Kartasov Anna'ya bakıyor, karısını sakinleştirmeye çalışıyordu. Bayan Kartasov locadan çıkınca kocası Anna'yı selamlamak için bakışlarının karşılaşmasını bekleyerek durdu. Ama Anna onu görmek istemedi. Başını öbür yana, Yashvin'in tıraşlı başına doğru çevirdi. Kartasov Anna'yı selamlayamadan çıktı, loca boşaldı. Vronski Kartasovlarla Anna arasında neler geçtiğini anlamıyordu. Ama Anna için aşağılayıcı bir durum olduğunu fark etti. Bunu üzerine aldığı rolü sürdürmek ve kesinlikle sakinliğini korumak için son gücünü kullanmakta olduğunu gösteren yüzündeki belirtiden bunu anladı. Harcadığı çaba olumlu sonuç verdi. Onu tanımayanlar, öyküsünü bilmeyenler, eski hanım arkadaşlarının aralarında güzelliğin ve süslerinin olanca pırıltısı içinde, böylesine gururla kendini gösterebilmesindeki yürekliliğe şaşkınlıkla, öfkeyle, küçümsemeyle karşılık verdiklerini duymayanlar, bu kadının güzelliğine ve sessizliğine hayran kalabilir, onun sergileme direğine çevrilmiş bir insanın bütün duygularını yaşadığını akıllarının ucundan bile geçiremezlerdi. Bir şeyler olduğunu gören ama nedenini anlayamayan Vronski korkunç derecede sıkıldı. Bir şeyler öğrenmek umuduyla ağabeyinin locasına gitti. Koltukların arasından geçmek için özellikle Anna'nın locasının tam karşısındaki arayı seçti. Dışarı çıkarken iki arkadaşıyla konuşmakta olan eski alay komutanıyla karşılaştı. Vronski Karenin adının geçtiğini duydu. Albayın yanındakilere anlamlı bir şekilde bakarak kendisini adıyla yüksek sesle çağırmak için nasıl acele ettiğini fark etti. ''Hey Vronski'' dedi albay. ''Seni alayda ne zaman göreceğiz?'' ''Yo, sana ziyafet verme lütfunda bulunmayız. En kıdemlimiz sensin.'' ''Çok üzgünüm ama zamanım yok şimdi. Başka sefere.'' diye yanıtladı Vronski ve hemen ağabeyinin locasına gitti. Vronski'nin annesi, saçları bukleli yaşlı kontes, locadaydı. Varya ve Prenses Sorokina ile koridorda dolaşırlarken karşılaşmıştı. Varya, Prenses Sorokina'yı kayınvalidesinin yanına götürdü. Vronski'nin koluna girerek onu ilgilendiren konudan söz etmeye başladı. Vronski onu hiç bu kadar heyecanlı görmemişti. ''Bunu çok çirkin ve alçakça buluyorum. Bayan Kartasova'nın bunu yapmaya hiç hakkı yok. Bayan Karenina'' diye söze başladı. ''Ne oldu? Bir şey bilmiyorum ben. Nasıl olur da duymazsın? Bilirsin ben her şeyi hep sonradan duyarım. Şu Kartasova'dan daha kötü bir kadın var mıdır acaba? Peki ne yaptı?'' Olayı kocam anlattı bana. Bayan Karenina'ya hakaret etmiş. Kocası locadan locaya Bayan Karenina ile konuşunca karısı rezalet çıkarmış. Yüksek sesle hakaret etmiş diyorlar. Sonra da çekip gitmiş. Prenses Sorokina locanın kapısını aralayarak ''Kont, anneniz sizi çağırıyor.'' dedi. Annesi alaylı alaylı gülümseyerek ''Seni hep bekliyorum.'' dedi. ''Hiç görmez olduk seni artık.'' Vronski annesinin sevincini gizleyemediğini hissetti soğuk bir tavırla. ''Merhaba anne, yanınıza geliyordum ben de.'' dedi. Prenses Sorokina uzaklaşınca annesi, ''Ne o, Bayan Karenina'ya kur yapmaya gitmiyor musun?'' dedi. ''Olay yaratıyor artık, Patti'yi bile gölgede bırakıyor.'' Vronski kaşlarını çatarak, ''Anne, size bu kadından söz etmemenizi rica etmiştim.'' dedi. ''Herkesin söylediğini söylüyorum.'' Vronski yanıt vermedi. Genç prenses Sorakina ile biraz konuştuktan sonra çıktı. Kapıda ağabeyi ile karşılaştı. Ah Alexei dedi. Ne iğrenç şey. Bu kadın budalanın teki. Bayan Karinina'yı gidip görmek istiyordum ben de. Haydi birlikte gidelim. Broski onu dinlemiyordu. Çabucak merdivenleri indi. Bir şey yapması gerektiğini hissediyor ama ne yapacağını bilmiyordu. Kendisini böyle güç bir duruma soktuğu için Anna'ya kızıyor. Öte yandan da ona acıyordu. Çektiği acılar onu alt üst etmekteydi.
Ayrım sonu.